Ayrım 6, Miral, Rula Cebril, sayfa 77. 3. Nadia, Tel Aviv'e geldikten birkaç ay sonra rahatlamaya başlamıştı. Dükkanlar ve yeni binalarla dolu şehir oldukça canlıydı. Her yerde lokantalar, tavernalar ve sinemalar vardı ve sokaklar gece gündüz insanlarla doluydu. Öyle ki kendisini sık sık duyduğu batı şehirlerinden, gamsız insanların gece kulüplerinde eğlenip diskoteklerde dans ettiği yerlerden birinde sanıyordu. Birçok arkadaş edinmişti ve birkaç adamla görüşüyordu. Kendini her istediğini yapacak kadar özgür hissediyordu ve bu, kendi düşünce tarzına göre çoktan büyük bir zafer kazandığı anlamına geliyordu. Her şeye rağmen aynı zamanda hayatının bu nispeten sakin aşamasının uzun sürmeyeceğini biliyordu. Ruh hali şehrin kıyısında sabah denizden karaya ve öğleden sonra karadan denize esen meltemler kadar değişkendi. Nadia birçok erkekle çıkmıştı fakat ciddi bir ilişkisi olmamıştı. Bana göre sabit bir bağ, potansiyel bir kısıtlama, eziklik ve hor kaynağı diye Fatma'ya açıklama yaptı. Hiçbir erkeğin kendi hayatını kontrol etmesini istemiyordu. Önceki kadar para kazanmak için Nadia evinde oryantal dersleri vermeye başlamıştı. Bir arkadaşı, Yael adında kendisinden büyük İsrailli bir kadın, kocasının gece kulübünde dans etmesini teklif etti. Burası şehirdeki en moda yerlerden biriydi. Seyahate çıkan iş adamları ve ülkenin en üst düzeyindeki insanların bazıları sık sık burayı ziyaret ediyordu. Burası değerli, oyuk fenerlerden süzülen, ışıkla hafifçe aydınlatılan, oldukça sıcak, zevkle döşenmiş bir yerdi. İşlemeli bir tavanı ve ipek yastıklarla kaplı kırmızı kadifeden divanları vardı. Çok geçmeden Nadia'nın güzelliği ve asi doğası, koyu anlaşılmaz gözleri ve kıvrak kendine güvenen hareketleri onu kulübün başta cazibesi haline getirmişti. Masalar arasında gezerek dans ederken müşterilerin yoğun arzu dolu gözlerini üzerinde hissetmekten hoşlanıyordu. Çoğu ona cömert bahşişler bırakıyordu. Fakat biri ona dokunacak hatta sıyıracak bile olsa ve uygunsuz bulacağı bir teklif yaparsa bir işaretiyle suçlu hızla gece kulübünden çıkarılıyordu. Müşterileri şehrin en nüfuzlu adamları olsa da patron kendi bildiğini okumasına izin veriyordu. Başça ilgi odağını kaybetmek istemiyordu. Bir akşam dans ederken Nadia gözlerini bir an bile üzerinden ayırmayan genç adamı fark etti. Gösterinin bitiminde adam masasında bir içki içmeye davet ettiğinde her zamanki tutumunun aksine teklifi kabul etti. Belki kararında etkili olan faktörler adamın nazik tavırları ve bir çocuğunkini andıran gözleriydi. Beni, Benjamin'in kısaltması, Nasıralı Katolik bir iş adamı olduğunu söyledi. Gece kulübü kapandığında ertesi gün buluşmak üzere sözleştiler. Bunu takip eden aylarda Nadia daha gevşedi, temkin tutumunu terk etti ve erkeklere karşı uzun süredir devam eden güvensizliğini bırakmaya çalıştı. Nihayet bir parça huzur bulmuşa benziyordu. Gösteriden sonra gece kulübü kapanana kadar ışıklarını kararttığı soyunma odasına kapanıp acıklı şarkılar dinlemiyor ve rakı şişelerini de devirmiyordu. Bunun yerine çabucak üstünü değişip ilk kez gördüğü aynı masada oturan Benny'ye katılıyordu. Beraberce şehrin pazarlarını geziyorlar veya hiç görmediği şehir veya ülkelere seyahat ediyorlardı. Benny onu mücevherlere, giysilere ve hediyelere boğuyor, Nadia'nın vücudu da onun ilgisine cömertçe karşılık veriyordu. Bir akşam Nadia'dan kendi kızı gibi hoşlanmaya başlamış olan gece kulübü sahibi, kızın somurtkan göründüğünü fark etti. İyi olduğunu ve bir sorun olmadığını söyleyen Nadia bunu inkar etti. Her zamankinden daha iyi dans etti. Gözleri öylesine iğneleyici ve anlaşılmazdı ki müşteriler gösterinin sonunda uzun süre sessizce oturdular. Başka bir dünyaya aitmiş gibi görünen hareketleri kafalarını karıştırmıştı. Nadia gösteri sonrasında günlük giysilerini bile giymeden Ben'in sigara içtiği masaya gitti ve oturdu. Diğer müşteriler merak ve kıskançlıkla onu izledi. Bütün gün sana söylemeyi bekledim beni. Hamileyim. Bunu planlamamıştık fakat çok mutluyum. Sigara dumanın içine çekmekte olan beni öksürmeye başladı. Birkaç dakika boyunca söylediklerini kavramaya çalıştığında sessizce Nadia'ya baktı. Sen de mutlu musun diye sordu kız. Karşısındakinin yüzündeki karmaşayı görmemeye çalışarak. Elbette elbette bu çok güzel bir haber dedi beni nihayet. Sadece beni gafil avladın, hepsi bu. Bunu beklemiyordum. Nadia'nın yüzü aydınlandı. O halde yarın bunu kutlayalım. Aynı akşam beni ailesine Nadia'ya olan aşkından bahsetti. Onlara her şeyi anlattı. Kızın Müslüman olduğunu, dansöz olduğunu ve hamile olduğunu. Beni'nin ailesi açısından bu ilişkinin en sıkıntı verici yönü genç kadının mesleğiydi. Müslüman olmasını ve bebek beklemesini kabul edebilirlerdi. Fakat oryantal bir kız aileye utanç getirecekti. O gece beni için son derece uzun geçti. Nadia'ya olan aşkıyla ailesine olan sevgisi arasında ikiye bölünen adam kararını verdi ve asla bundan geri adım atmadı. Nadia uzun süre onu bekledi fakat genç adam dönmedi. Belki de onu üzen ayrılıktan ziyade beni'nin korkakça kaçmasıydı. Bir kez daha utanmış ve gururu kırılmıştı. Beni'nin kaçışındaki etken faktörün dansöz oluşu mu yoksa Müslüman oluşu mu olduğunu bilmiyordu. Fakat her durumda hayatında ilk kez kendi halkı tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını hissetti. Herkes onun İsrail olduğunu düşünüyordu, kendini entegre olmuş kabul ediyordu ve böyle güçlü bir önyargının hedefi olabileceğini hiç düşünmemişti. Bu ana kadar güzelliği ve özgür tavırları İsrail toplumuna giriş belgesi görevini görmüştü. Fakat şimdi aniden tüm inançları sarsılmıştı. Kendi toplumunun kurallarını reddettikten sonra kendisini Müslüman olarak düşünmemişti. Şimdi ise yaptığı seçimlerden dolayı değil, miras aldığı bir özellik veya kendisini de tamamen uzak ve yabancı olarak gördüğü gece kulübü dünyasına aidiyeti yüzünden terk edilmişti. Kızı doğduğunda büyük mutluluk duydu fakat birkaç ay içinde Nadia sürdüğü düzensiz hayatla anne olmanın dayattığı sabit saatleri veya çocuğun yetiştirilmesinin gerektirdiği yükümlülükleri birbirine uyduramayacağını fark etti. Sahneden iner inmez soyunma odasına koşuyor. Burada kızın her seferinde açlık veya susuzluktan ağlar veya altını değiştirmesine ihtiyaç duyar halde buluyordu. Nadia çocuğu çok seviyordu fakat kendini acemi gibi görüyor ve annesinin kendisine yaptığı hataları yapmaktan korkuyordu. Bebeğine baktığında çok erken kaybettiği masumiyeti hatırlamaktan kendini alamıyordu. Bir gün Nasıra'daki dini okuldan ayrılmış ve Abbas adında Hayfa'da dondurma salonu işleten nazik ve zeki bir adamla evlenmiş olan kız kardeş Tamam onu ziyaret etti. Tamam, Nadia annelerin geçmişte bu kadar cesaretsiz davrandığı için gerçekten pişman olduğunu ve Nadia'yı tekrar görmeyi çok istediğini söyledi. Buluşmaları sadece üvey babası Nimer'in limanda bir kazaya kurban gitmesi sayesinde mümkün olmuştu. Arızalanan bir vinç adamın üzerine 3 ton yükü düşürerek onu adeta bir leke gibi yamyazı etmişti. Annesiyle karşılaşması özellikle Nadia için hiç de kolay bir buluşma olmamıştı. Nimer hayatlarına girmeden önce annesiyle olan güzel bir anı hatırlatmak için ne kadar çabalasa da içinde hissettiği dargınlığı gideremiyordu. Ne de olsa bunun sorumlusu annesiydi. Nadia Tel Aviv'deki hayatı ve çocuğunu yetiştirmedeki güçlükler hakkında çok az konuştu. Tamam ile Abbas ona yardım etmeyi önerdi fakat annesi küçüğün bakımını kendisinin üstleneceğini ilan etti. Lütfen diye yalvardı Selva Nadia'ya. En küçük kızı Ruba da evlenip kocasının akrabalarının bulunduğu Nasıra'ya taşındığı için kendini yalnız hissediyordu. Nadia kendisini kaderine terk eden bu kadından gelen teklif karşısında şaşırmıştı. Annesinin gözlerinde iştenliğini okuyabiliyordu fakat her şeyi bu kadar kolaylıkla nasıl unutabilir ve geçmişe sünger çekebilirdi. Ayrıca yıllar önce kendi başının çaresine bakacağını yemin etmişti ve tükürdüğünü yalamaya niyeti yoktu. Nadia, biz buradayız, ona yakın olacağız diye Abbas ona söz verdi. Bu ana kadar tek kelime etmemişti. Nadia nihayet kabul etti. Başka seçeneği olmadığını biliyordu ve Abbas'ın Hayfa'da kızını gözeteceğinden emindi. Terk edilmiş olması ve yardım dilenmek zorunda kalmasıyla iki kez gururu kırılan Nadia, yavaş yavaş alkolün sunduğu kayıtsızlığa sığınmaya başladı. Akşamlarını sıklıkla sarhoş olarak tamamlıyordu. Soyunma odasını aynanın önünde oturarak yüzüne dağılmış makyajına, gözlerinin üzerine düşen sık saçlarına bakıyor ve her şey göz önüne alındığında hayatta hiçbir şey yapmamış olmasından, birkaç terli iş adamının sırnaşık sanayicilerinin ve pis kokan yerel memurların zevki için kalçalarını ritmik biçimde sallamaktan başka hiçbir şey yapmamış olmasından pişmanlık duyuyordu. Bazen müşterilerden bazılarının gerçeği alev alev gözlerinde okuyabildiklerini düşünüyordu. dudakları, göğüsleri, kalçaları kadar güzel olmayan, fakat rakı şişelerine boğduğu üzüntüsü kadar derin olan öyküsünü görebildiklerini düşünüyordu. Her gösterenin sonunda bir şişe likör isteyip soyunma odasına kapanıyor, kasları gevşeyip çevresindeki nesneler arka plana geçene kadar makina gibi durmadan içiyordu. Dünyanın geri kalanının neye benzediğini ve özellikle İsrail'de yaşamayı bu kadar güçleştiren şey ne olduğunu merak ediyordu. Hemen her geceyi bu şekilde uykuya dalarak kendisini uzak bir şehrin, er geç ziyaret etmeyi umduğu bu şehrin sokaklarında gezerken hayal ederek sonlandırıyordu. Paris, Londra, Tokyo. Öyküsünün bu noktasında Nadia, Fatma'ya şöyle dedi. İsrail'de doğduysan Arap veya Yahudi olarak doğmuşsun demektir ve her gün birisi sana şüpheyle gözlerini dikecektir. Görmezlikten geliyorum, başımı dik tutarak yürüyorum, fakat giderek daha fazla incelendiğimi ve yargılandığımı hissediyorum. Azınlıklar içinde bir azınlığım, zira hiç kimseye veya hiçbir şeye ait değilim. Zeytünlü bir cildim, siyah saçlarım, dolgun dudaklarım var. Fiziksel görünüm sürekli olarak Filistinli olduğumu hatırlatıyor. Onlarla arkadaşlık kuruyorum, onların kulüplerine gidiyorum, müzikleri benim dinlediğim ve yemekleri benim yediğim yemeklerle aynı, yine de asla onlardan biri olduğumu hissedemedim. Neden ya Arap ya da Yahudi olmak zorundaydı? Sadece Nadia olamaz mıydı? Asi Nadia, özgür Nadia. Fatma bütün bu süre içinde sessiz kalmıştı. Nadia'nın öyküsünü dinliyor ve dalıp giden gözlerini izliyordu. Başka bir dünyada gibiydi ve Fatma, Nadia'nın anılarından uyanıp bunların hayal değil, gerçek hayat olduğunu anlayacağı korkusuyla sözünü kesmekten kaçınmıştı. Fatma şaşkındı. Sevmiş, nefret etmiş ve halk için öldürmeye hazır olan kendisi, Nadia'nın düşünce tarzını anlayamıyordu ve anlayamayacaktı. Yine de Fatma öykülerinde ortak bir köken sezmişti. Sanki aynı üzüntü onları farklı seçimlere yönlendirmiş gibi. Nadia öyküsüne devam etti ve Fatma'ya son kısmını, kendisini şu an olduğu yere getiren kısmı anlattı. Bazı arkadaşları sahilde bir gece kulübündeydi. Palmiyeler sallanıyor, hafif bir meltemle oynuyordu. Lambalar giren ve çıkanların ayak seslerini boğan aşırı renkli halların üzerine ılık bir ışık veriyordu. Nadia yan masada oturan genç adamın farkında değildi, fakat o bir süredir kendisini süzmekteydi. Arkadaşları geniş omuzlu, orta yaşlı ve hoş yüzlü bir centilmenle minyon genç bir kadın sohbete dalmış gibiydi. Fakat kız erkek arkadaşının dikkatinin Nadia'nın üzerinde olduğunu görmüştü ve sık sık Nadia'nın olduğu tarafa düşmanca bir bakış atıyor, ardından yüzünde sahte bir tebessümle konuştuğu adama dönüyordu. Nadia eski bir arkadaşına barda oturan bir kadına merhaba demek üzere ayağa kalkmıştı. Yan masadan geçerken yakın zamanda kısa bir ilişki yaşadığı bir İsrail olan genç adamı nihayet fark etti. Başını kısaca sallayarak selam vermekle yetindi. Delikanlı ayağa fırlayarak içki almak bahanesiyle bara gitti ve Nadia'nın yanındaki tabureye oturdu. Birkaç dakika sonra Nadia kendi masasına dönerken adamın kız arkadaşı ona bakarak "Pis Arap, pis Arap" diye alay etti. Nadia kızı bir yumrukta yere yıktı. Nadia'nın çakakları atıyordu. Kızın yüzünde ise korku ve şaşkınlık karışımı bir ifade belirmişti. Sağ burun deliğinden akan kan bluzun beyaz yakasına damlıyordu. Nadia ayaktaydı, bacakları hafif aralanmış, kolu göğüs hizasından kıvrılmış, el hala yumruk halindeydi. Yerdeki genç kadın kıskançlıktan böyle davranmıştı, erkeğinin veya arkadaşının Nadia'ya karşı apaçık ilgisine dayanamamıştı. Fakat Nadia'yı asıl inciten, edilebilecek en adi hakaretmişçesine kendisine söylenen Arap sözüydü. Kendisini Arap olarak görüp görmediği önemli değildi. O bir Arap'tı, o kadar. Ve sırf bu yüzden kendisini incitmeye hazır insanlar vardı. Her milletten bir izleyici kalabalığı toplanmıştı ve Nadia'nın gururunu kıran minyon genç kadına birkaç dakika boyunca kimse yardım teklifi etmedi. Ardından yaşlı, hoş görünümlü adam kızı ayağa kaldırırken kulüp müşterilerinin gürültüsü yaklaşan polis trenleriyle boğuldu. Nadia'nın bindirildiği ekip arabası cumartesi gecesi kalabalığın arasından sahil boyunca ilerledi. Kız camdan baktığında rüzgarın eğdiği bir palmiyenin denize doğru yattığını gördü. Nadia dilini ısırdı. Anasının hoş tadı kanın tuzlu acılığına karıştı. Nadia'nın olayı anlatışını dinlediğin ertesi gün Fatma, mahkumların çamaşırlarını kurutmak üzere küçük avluda asıyordu. Gri duvarların çerçevede bir parça göğü görebiliyordu. Nadia ile aynı durumda olsa ne yapacağını uzun uzadıya diye düşündü. Birkaç ay için hapisten çıkabilse ve özgürlükle uzlaşabilse. İşi bittiğinde hücreye geri döndü ve yatağa uzanarak Nadia'nın dönmesini beklemeye başladı. Gözleri tavana dökülmek üzere olan alçı parçalarına ve çevresini işaretleyen rutubetli lekelere dikilmişti. Nadia hücreye girdiğinde Fatma'ya gülümsedi, Beriki de ona gülümsedi. En son ne zaman yapmıştı bunu? Fatma'nın Nadia'nın üzerindeki etkisi her geçen gün artıyordu. Fatma özellikle onun eski yaşantısına, Tel Aviv'de dans etmeye geri dönmemesi, aksine Kudüs'e, Fatma'nın ailesine gitmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Akrabaları kesinlikle Nadia'ya yardım ederdi. Nadia'nın tutukluluğunun son ayında Fatma'nın akrabaları ziyarete geldiklerinde Nadia ile de görüşmek istediler. Neşeli, iyi huylu insanlardı ve Nadia arkadaşın haklı olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ve böylece ikisinin de istediğinden kısa sürede ayrılık zamanı geldi. Fatma'ya göre hapis hayatı monoton seyrini sürdürecekti. Diğer mahkumların düşmanlarına tek başına katlanmaya geri dönecekti. Fakat Nadia ona daha başka bir şey bırakıyordu. Nadia'nın sayısız soruları Fatma'ya ilk kez ne yaptığını ve sorgulamadığı birçok inancı düşünmeye sevk etmişti. Özgürlüğünden önceki gece Nadia son 6 ayda yaşadığı çeşitli deneyimleri düşündü. Öyküsünü Fatma ile paylaşması Nadia'ya pis Arap diye çağrılana kadar kendisinin herhangi bir gruba ait olabileceğini hiç düşünmediğini fark ettirmişti. Nadia, belki Fatma kendi halkı özgür olmadıkça hiç kimsenin özgür olamayacağını söylerken haklıdır. Bu ülkede hiçbir Arap özgür değil diye düşündü. Bunu daha önce düşünmemişti ve bunu düşünmediyse belki hiç düşünmüyordu ve bu durum Nadia'nın kendisini boş hissetmesine neden oldu. Bu ise tehlikeli bir mantık zinciriydi. Zira hapiste olmasan bile kendi yurdunda hapis hayatı yaşamak ve hayatını farklı şekillerde yaşamak, ülkesi için savaşmaktan başka bir şeyle ilgilenmek isteyenlere karşı geri tepme olasılığını içeriyordu. O son sabah şafak sökerken Nadia hapishanenin kendisine hayatını ilk kez soyut düşünme lüksünü sağladığını düşündü. O sabah daha sonra Nadia'yı son kez kucaklamadan önce Fatma, "Özgürlüğünü geri kazanacaksın. Fakat bu seni otomatik olarak mutlu etmeyecek. Her ne yaparsan birbirimize tüm söylediklerimiz hala bir şey ifade edecek şekilde yap. Unutma, bunu benim için yap," dedi. 6. ayrımın sonu, sayfa 86.